Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Komünist Manifesto, Karl Marx, Friedrich Engels, Bilim ve Sosyalizm Yayınları 8. Basım, çeviren Gaybi Köylü, seslendiren Dilek Demirel. Yayınlayanın notu, Ekim 1968. Bilimsel sosyalizmin kurucuları Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Partisi manifestosunu 1848'in eşiğinde Avrupa'yı bir baştan bir başa devrimlere götüren kırbaçlayıcı olayların içinde yazdılar. 1848 Şubat'ında devrimci dalganın en yüksek noktasına ulaştığı bir sırada yayınlanan bu eserde genç Marx ve Engels teorilerinin ve o güne kadarki deneyimlerinin tümünün bir sentezini verdiler. Marksizmin program ve inançlarının en kısa ve düşmanlarının bile çok iyi anladıkları en açık bir beyanı olarak bu belge şimdi elimizde sosyalist literatürün temel klasiklerinden biridir. İlan ettiği ilkelerin türlü ideolojik ve politik akımlar arasında tartışmalara ve savaşımlara konu olması nedeniyle hep sözü edile gelmiş, bilim ve düşünce alanındaki sayısız çalışmada başlıca bir kaynak olarak kullanılmış, dolayısıyla fikir ve politika yaşamını şu ya da bu yönde derinden etkilemiş bir eserdir bu. Manifestonun bizde de oldukça yaygın bir ünü vardır. Gerçi kendi dilimizdeki eski baskıları tükenmiş, bugüne kadar da yeni bir baskısı yapılmamış olduğu için eseri uzun yıllardır yalnızca yabancı dil bilenler okuma olanağı bulabilmişlerdir. Bununla birlikte bazı sözleri ve içerdiği bazı fikirler basında ve politika arenasında zaman zaman eleştirilere konu olduğundan çoğu kimsenin yabancısı değildir. Türk okuyucusu sayısız sol ve sağ kitapta manifestodan yapılan alıntılarla karşılaşmış, bunlar üzerinde değişik dünya görüşleri ve sınıf çıkarları açısından yürütülen fikirleri izlemiştir. Eserin ünlü "Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz" sloganı bile bugün günlük politikada alelade tartışılan bir konu haline gelmiş. Örneğin sosyalist bir partinin genel başkanı bu sloganın yanlış olduğunu ileri sürerek bir takım sözler söylemiştir. Yani kitap ortada yoktur ama tezleri etrafında yapılan ileri geri türlü eleştiriler yoluyla fikir ve politika dünyamıza girmiştir. O kadar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tartışmalı bir oturumunda da konu olmuş, bazı kısımları bir iktidar grubu sözcüsü tarafından kürsüden okunarak meclis tabutlarına geçmiştir. Bu eser gerek yazıldığı dönemin toplumsal savaşımı içinde gerekse dünya devrimci hareketinin ve genel olarak son 120 yılın toplumsal savaşımlarının tarihinde çok önemli yeri olan tarihsel bir belgedir. Çağdaş bilim ve düşüncenin oluşumunda ve fikir akımlarının biçimlenmesinde derin izleri olan, dolayısıyla çağımızı ve dünyanın gidişini kavramamıza ışık tutan kültür kaynaklarından biridir. Kuşkusuz bu bakımdan bilimsel sosyalizmin kurucularının bu ünlü eserinin, bu tarihsel belgenin uzun süredir yayın dünyamızda eksikliği büyük bir boşluk olarak duruyordu. Eser bilimsel bir eserdir ve bugün tüm dünyayı şu ya da bu açıdan yakından ilgilendiren bir akımın temel teorik bilgisini içinde taşımaktadır. Komünizme karşı olmak ya da ondan yana olmak biçiminde genel olarak iki kutuplu büyük bir savaşımın sürüp gittiği bir dünyada, kuşkusuz bu savaşımın tam bilincine varmanın, neyin komünizm olduğunu ya da olmadığını öğrenerek çağımızın bu savaşımını doğru olarak kavramanın gereği ortadadır. Bu yüzdendir ki komünist teorinin temel bilgisini veren bu eser bütün uygar ülkelerde çok sayıda basılmakta, sosyalist klasikler arasında en geniş ilgiyi görmektedir. Yine bu yüzdendir ki Komünist Partisi manifestosu Türkiye için özel bir önem taşımaktadır. Çünkü gerçekten Türkiye'de çok değişik bir komünizm anlayışı yürürlüktedir. Yakın tarihimiz komünist teorinin gerektirdiği eylemle hiçbir ilgisi olmayan nicelerine komünist dendiğinin örnekleriyle doludur. Toplumsal savaşımın her dalında hoşa gitmeyen pek çok şeye bir küfür gibi bu sıfat yüklenmiştir. Her ileri fikir ve hareket, milli menfaatler ve benzeri kılıfına girerek karşısına dikilen gericinin dilinde komünistlikten başka bir ad almamıştır. Gene de bu karma karışık durum her günkü bir sürü yeni örneğiyle sürüp gitmektedir. Gazete fıkralarında ve meydan nutuklarında tanımını bulan bir takım komünizm anlayışı fikir ve politika dünyamızı adam akıllı bulandırmıştır. Kimine göre komünistlik, işçilerin, köylülerin silahlanarak sömürücülere karşı ayaklanmasıdır. Yani burjuvazinin baskısı ve zorlamasıyla ve çok belirli tarihsel koşullar altında kaçınılmaz olarak kendini gösteren böyle bir savaşımdan ayrı bir savaşım biçimi tanımayan, her durumda ve her zaman hiçbir yasal savaşım biçimi tanımayan, hesapsız kitapsız bir deli oğlan işidir. Kimine göre de çağdaş burjuvazinin piyasaya sürdüğü sosyal adalet terimi bile ve buna ilişkin her şey komünistliktir. Türk Ceza Yasası'nın 141. ve 142. maddelerin uygulaması da bu yolda zengin örnekler vermiştir. Gerçi bu maddelerde komünizmin adı geçmez ama yasakladığı eylemlerin komünistlik olduğu ya da bu maddelerin komünizmi yasakladığı gibi bir anlayış yürürlüktedir. Böyle sübjektif bir yasa anlayışından hareket eden bir kısım profesör bilir kişiler, savcılara ve mahkemelere hayli ilginç raporlar düzenlemişlerdir. Bunlar aklı hayale sığmaz bir biçimde birçok şeyi komünistlik olarak göstermişler. Adı geçen maddelerde yasaklanan eylemlerin somut öğelerini taşıyıp taşımadığına bakmaksızın, kendilerinin komünizm dedikleri şeyin bu eylemleri kendiliğinden içine aldığını ve komünizmden bu eylemlerin anlaşılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu gibi bilirkişi raporları ve bu raporlara dayandırılan savcı iddiaları mahkemelerin ve Yargıtay'ın yargıçları önünde tekrar tekrar yüz geri olmakla birlikte uzun yıllar olduğu gibi şimdi de bir takım haksız durumlar yaratmaktadır. İşin asıl tuhaf bir yanı da Anayasa Mahkemesi yargıçlarının içten ve yorucu bir çalışmayla komünizmin ne olduğunu ne olmadığını ayırt etme konusu üzerinde aylarını harcadığı bir ülkede karşı oldukları şeyin ne olduğunu bilmeyen bir takım grupların komünizmle mücadele adı altında önlerine gelen her şeye saldırmalarıdır. Bütün bu karma karışık durum, komünist teorinin ilkelerini ve temel bilgisini veren bu eserin kültür yaşamımız için önemini bir kat daha arttırmaktadır. Hiç kuşkusuz bu tarihsel belgede öngörülen savaşın biçiminin Türkiye'nin içinde bulunduğu gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Marx ve Engels emperyalizm çağında yaşamadılar. Onlar manifestoyu 19. yüzyılın ortalarında milli burjuva sınıflarının egemen olduğu Avrupa'nın ileri sanayi ülkelerinde proletarya ile burjuvazi arasındaki egemen çelişmeye dayanan savaşın koşulları içinde yazdılar. Bugün Türkiye'de durum böyle değildir. Ulusumuzun sınıfsal yapısını ve sınıflar arası ilişkilerini belirleyen objektif koşullar yönünden olsun, tarihimizin bugün önümüze koyduğu dava yönünden olsun, bu en kesin gerçektir. Türkiye, emperyalizmin denetiminde işbirlikçi sermayenin ve yarı feodal ilişkilerin egemen olduğu bir ülkedir. Ne gelişmiş bir milli sanayimiz, dolayısıyla ne de güçlü bir milli burjuvazimiz var. Halkımız emperyalist tömürünün ve ağalığın çifte egemenliği altındadır. Yani bizdeki egemen çelişme, proletarya ile milli burjuvazi arasındaki çelişme değil, emperyalizm, işbirlikçi sermaye ilişkileri ve yarı feodal ilişkiler ile halkımızın tümünün çıkarları arasındaki çelişmedir. Bu yüzden bizim savaşımız, proletaryanın milli burjuvaziye karşı yürüttüğü antikapitalist sosyalist devrim savaşımı değil, emperyalizme ve feodalizme karşı bağımsızlık ve demokrasi savaşımıdır. Yani ülkemizi emperyalizmin ve işbirlikçilerin sömürüsünden ve baskısından kurtararak tam bağımsız, ağalığın sömürüsünden, baskısından ve her türlü feodal ilişkilerden kurtararak tam demokratik bir ülke yapma savaşımıdır. Bu yüzden bizim savaşımız yalnızca proletaryayı değil, bütün milli sınıf ve öğeleriyle ulusumuzun tümünü içine almaktadır. Ama zafer sağlayabilmemiz ve bu zaferi kesinleştirebilmemiz proletaryamızın öncü bir rol oynayabilmesine bağlıdır. Çünkü halkımızın sömürü ve baskıdan en çok acı çeken parçası olarak proletarya, sınıf çıkarları bakımından bu savaşımın yakın uzak bütün sonuçlarıyla tam bir uzlaşma halinde olan, dolayısıyla en devrimci potansiyeli içinde taşıyan bir sınıftır. Bağımsızlık ve demokrasi savaşımızın her aşamasında her zaman en önde yürüyebilir ve devrimin zaferine bekçilik ederek onu derinleştirebilir. Bu yüzden bizim savaşımız yalnız proletaryanın savaşımı değil ama proletaryanın öncülüğünde ve onun devrimci politik örgütünün açacağı milli bayrağın etrafında işçi köylü beraberliği temeline dayanan ve en geniş bir anti-emperyalist anti-feodal cephede milli sınıfların tümünün ve hangi sınıftan olursa olsun yurtsever ve demokrat öğelerin tümünün birleşmesini gerektirmektedir. Bu yüzden tarihimizin bu aşamasında bizim önümüzdeki devrim sosyalist devrim değil, bir milli demokratik devrim olacaktır. Politik iktidar, burjuvaziye karşı sosyalist devrimi gerçekleştiren proletaryanın iktidarı değil, emperyalizme karşı, emperyalist ve feodal ilişkilere karşı milli demokratik devrimi gerçekleştiren sınıfların ortak iktidarı olacaktır. Savaşım içinde yığınların desteğini kazanabilmiş proletaryanın öncülüğünde ve işçi köylü yığınlarının yaşamsal çıkarları temeli üzerinde bütün milli sınıfların ortak iktidarı olacaktır. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak üretim araçları üzerindeki mülkiyet düzeni de sosyalist değil, devrimi gerçekleştiren bütün milli sınıfların mülkiyet biçimlerini içine alan bir düzen olacaktır. Örneğin toprak reformu yapılarak köylümüz toprak sahibi olacak, yani toprakta ve öteki tarım üretimi araçlarında özel mülkiyet sahibi olacaktır. Yine örneğin bu devrim döneminde milli burjuvazimiz uluslararası tekelin ve işbirlikçi sermayenin baskısından bağımsız olarak fabrika ve imalathanelerini elinde bulunduracaktır. Ülkemiz böyle bir gelişme süreci içindedir ve bu yüzden bizim savaşımız böyle bir süreçten, bir milli demokratik devrimden geçecektir. Ancak böyle bir devrimle emperyalist ve feodal ilişkilerin zincirlerini kırarak halkımızın tam bağımsız, tam demokratik bir düzenden kaynağını alan devrimci coşkusunu ve enerjisini seferber edecek böyle bir devrimle ancak ülkemiz gittikçe emekçi halk yararına ağır basan mülkiyet ilişkileri temeli üzerinde gelişmesini sürdürebilir ve uygarlığın en yüksek tepelerine tırmanma yarışına koyulabilir. Uzun süredir bazı kişilerin bilerek ya da bilmeyerek bütün bu gerçekleri birbirine karıştırdıklarını görüyoruz. Örneğin bir toprak reformu ya da milli sanayi işletmelerinde özel mülkiyetin varlığı bu kişilere göre sosyalizmdir. Emekçilerin devlet yönetimine ağırlıklarını koyarak denge sağladığı bir iktidar onlara göre sosyalist bir iktidardır. Bunlar hem bir yandan milli demokratik devrim programına ilişkin, onun ekonomik ve politik yapısını ilgilendiren bu gibi sloganları yineleyip duruyorlar, hem de öte yandan Türkiye'de milli demokratik devrimin tamamlanmış olduğunu ileri sürüyorlar. Böylece hem sosyalizmle ilgisi olmayan şeyleri sosyalizm olarak gösteriyorlar, hem de ilan ettikleri programın gerçekleşmesi için gereken savaşımı, milli demokratik devrim savaşımını reddediyorlar. Hale bakın ki bu tutumun sahipleri kendilerinin sosyalist savaşım, üstelik de sosyalist devrim savaşımı yaptıkları savındadırlar. Kuşkusuz bütün bu yanılgılar ve şaşırtmacalar karşısında bilimsel sosyalizmin kurucularının bu ünlü eserinin, bu tarihsel belgenin yeri Türkiye için bir kez daha önem kazanmaktadır. Çünkü gerçekten bugün ülkemizde gerek sosyalizm adına yapılan şeyler, gerekse baştan beri saydığımız nedenler gösteriyor ki neyin komünizm olduğunun ya da olmadığının, neyin sosyalist devrim, neyin sosyalist savaşım olduğunun ya da olmadığının bilinmesinde ve bu bakımlardan kültür yaşamımızın evrensel ve doğru bilgilerle zenginleşmesinde büyük yararlar vardır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin komünizmin bilgisini veren eserlerin yayınlanmasını öngören kararına uygun olarak en önde düşünülmesi gereken Komünist Partisi manifestosunu yalnızca üniversite kitaplıklarında, yalnızca yabancı dil bilenlerin okuma olanakları içinde kalmaktan ve yalnızca üniversite kitaplarının konusu olmaktan kurtarıp Türk kültürüne kazandırmakla önemli bir çeviri ve yayın görevini yerine getirmiş olduğumuz inancındayız. Süleyman Ege, Ankara, Ekim 1968. Manifesti 7. baskıya verirken. Komünist Manifesto'nun Kasım 1968'de yayınlanan 1. baskısından bu yana 26 yıl geçmiş. Bu yıllar içinde manifestin başına gelenlerin uzun bir öyküsü var. Burada bu öykünün hiç değilse satır başlarına değinmeyi zorunlu görüyorum. Kasım 1968'de 1. baskı çıktığı gün kitabın toplatılmasına karar verildi. Toplatma emri daha yargıç kararından önce bütün valiliklere yıldırım telle bildirildi. Ankara ve İstanbul'daki dağıtımcı depolarında 4000'e yakın manifeste el kondu. Ceza yasasının 142. maddesine aykırılık savıyla açılan davada kitap, uzun bir yargılama sonunda Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliği kararıyla aklandı. 9 Nisan 1970. O sıra Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz adlı kitapla ilgili davada tutuklu olarak yargılanıyordum. Bu yüzden manifestin son savunmasını hapishanede hazırlamış, son savunma ve karar duruşmalarını hapishaneden kelepçeye vurularak çıkarılmıştım. Aklama kararını hapishanede kutladım. Tahliye olunca o güne kadarki dava sürecini içeren belgeleriyle birlikte manifestin ikinci baskısını yayınladım. Ekim 1970. Yargılama temiz aşamasındayken 12 Mart darbesi geldi. Faşist rejim altında Yargıtay aklama kararını bozdu. Daha önce aklama kararı veren mahkemede bu kez mahkumiyet kararı verdi ve manifest zoralıma çarptırıldı. Komünist Manifesto Davası adlı kitapta bu gelişmeleri ana belgeleriyle ortaya koydum ve Mart 1976'da manifestin 3. baskısını yayınladım. Arkasından 12 Eylül faşist darbesine kadar kitabın 3 baskısı daha yapıldı. Ancak bu baskılar yasa dışı uygulamalarla karşılaşma kaygısıyla yeni bir baskı tarihi ve numarası konulmaksızın takipsizlik kararı alan 1976 baskısının tıpkısı olarak yayınlandı. 12 Eylül rejiminde bilim ve sosyalizm yayınlarının varlığına fiilen son verilmesiyle manifeste Türkiye'de yeniden eski uzun uykusuna daldı. Olayın öyküsünü kitabın Ateşle Dansı adlı kitabımda anlattım. Bu dönemde manifestin yaklaşık 3000 nüshası bir yerde korunabilmişti. Yayın evini 1989 sonunda bir daha dirilttiğim zaman manifestin korunabilen bu nüshalarını da okuyucuya sundum. Manifestin öyküsü bir bakıma bu yıllar içinde Türkiye'nin geçirdiği siyasal dalgalanmaların bir göstergesi niteliği taşımaktadır. Elinizdeki baskıyı yeni bir baskı numarası konulmaksızın yapılan tıpkı basımlarını da hitaba alarak hak ettiği gibi 7. baskı olarak yayınlıyorum. Böylece manifesti bir kez daha uykusundan uyandırıyorum. Süleyman Ege, Ankara, Mart 1994. Marx ve Engels'in ön sözleri. 1872 tarihli Almanca baskıya ön söz. O zamanki koşullar altında ancak gizli olabilen Komünist Birlik adındaki enternasyonal bir işçi kuruluşu, Kasım 1847'de Londra'da yapılan kongresinde aşağıda imzaları olan bizleri yayınlanmak üzere ayrıntılı bir teorik ve pratik parti programını hazırlamakla görevlendirdi. Şubat devriminden birkaç hafta önce el yazmaları Londra'da baskıya giren bu manifesto böylece meydana geldi. Önce Almancası yayınlanarak yine aynı dilde olmak üzere Almanya'da, İngiltere'de ve Amerika'da en az 12 değişik baskısı çıktı. İngilizce olarak önce 1850'de Bayan Helen McFarlane'in çevirisiyle Londra'da Red Republican'da ve 1871'de de en az 3 ayrı çevirisiyle Amerika'da yayınlandı. Fransızca olarak ilkin Paris'te Haziran 1848 ayaklanmasına kısa bir süre önce, son zamanlarda da New York'ta çıkan Le Socialiste yayınlandı. Şimdi yeni bir çevirisi hazırlanmaktadır. Polonya dilinde bir çeviri ilk Almanca baskısından kısa bir süre sonra Londra'da yayınlandı ve bir Rusça çeviri 60'larda Cenevre'de yayınlandı. İlk çıkışından hemen sonra Danimarka diline de çevrildi. Son 25 yıl içinde durum ne kadar değişmiş olursa olsun, manifestoda ortaya konulan genel ilkeler ana çizgileriyle bugün de her zamanki kadar doğrudur. Şu ya da bu ayrıntı daha iyi bir hale getirilebilir. Manifestonun kendisinde de belirtildiği gibi, ilkelerin pratikte kullanılması her yerde ve her zaman o günün tarihsel koşullarına bağlıdır. Onun için ikinci bölümün sonunda ileri sürülen devrimci önlemlere özel bir ağırlık verilmemelidir. O pasaj bugün birçok bakımlardan çok farklı bir biçimde yazılabilirdi. Modern sanayinin son 25 yıl içindeki hızlı gelişmesi ve onunla birlikte işçi sınıfının gelişmiş ve yaygınlaşmış parti örgütlenmesi karşısında ilkin Şubat devriminde ve ondan daha önemlisi proletaryanın ilk kez politik egemenliği 2 ay boyunca elinde tutmuş olduğu Paris Komünü'nde edinilen pratik deneyimler karşısında bu programın bazı ayrıntıları artık eskimiştir. Komün özellikle bir şeyi işçi sınıfının yalnızca hazır devlet mekanizmasını elde tutarak onu kendi amaçları için kullanamayacağını tanıtlamıştır. Ayrıca kendiliğinden bellidir ki sosyalist yazının eleştirisi ancak 1847'ye kadar olanı içine aldığı için bugüne göre yetersizdir. Aynı biçimde komünistlerin çeşitli muhalefet partileri karşısındaki durumuna ilişkin görüşler bölüm 4 ilki olarak bugün de doğru olmakla birlikte politik durum tamamen değiştiği ve tarihsel gelişme o bölümde söze edilen partilerin çoğunu yeryüzünden silip süpürdüğü için pratikte artık eskimiştir. Bununla birlikte manifesto artık üzerinde değişiklik yapmaya hiç hakkımız olmayan tarihsel bir belge haline gelmiştir. Belki ileride yapılacak bir baskı için 1847'den günümüze dek olan boşluğu dolduracak bir giriş yazılabilir. Elinizdeki yeni baskı beklenmedik bir anda yapıldığından buna vakit bulamadık. Karl Marx, Friedrich Engels, Londra, 24 Haziran 1872. 1882 tarihli Rusça baskıya ön söz. Komünist Partisi manifestosunun Bakunin tarafından yapılan çevirisi ilk Rusça baskı olarak 60'ların başında Kolokol Yayın Evi'nce yayınlandı. O sıralar Batı bunu, manifestonun Rusça baskısını, yalnızca yazınsal açıdan ilginç bir şey olarak görüyordu. Böyle bir görüş bugün olanaksızdır. O sıralarda Aralık 1847, proletarya hareketinin henüz ne kadar sınırlı bir alanı kapsadığını, komünistlerin çeşitli ülkelerdeki çeşitli muhalefet partileri karşısındaki durumunu inceleyen manifestonun son bölümü en açık biçimiyle gösterir. Burada Rusya ve Birleşik Devletler'den hiç söz edilmez. O zaman Birleşik Devletler Avrupa'nın proleter güç fazlasını göçler yoluyla emerken, Rusya'nın tüm Avrupa gericiliğinin son büyük yedek gücü durumunda olduğu bir zamandı. Her iki ülke de Avrupa'ya ham madde sağlıyorlardı ve aynı zamanda Avrupa'nın sanayi ürünlerinin satışı için pazar görevini yerine getiriyorlardı. Bu yüzden o sıralarda her iki ülke de şu ya da bu biçimde Avrupa'da yürürlükte olan düzenin temel direği durumundaydılar. Oysa bugün durum ne kadar farklı. Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya olan göç bu ülkede tarımın devasa bir gelişme göstermesini sağlamış, bu gelişme rekabet yoluyla Avrupa'daki büyük ve küçük toprak mülkiyetini temellerinden sarsmıştır. Ayrıca bu göç Birleşik Devletler'e muazzam sanayi kaynaklarını, kısa zamanda Avrupa'nın ve özellikle İngiltere'nin bugüne dek sanayide sürdürdüğü tekelini sarsacak bir ölçüde ve büyük bir enerjiyle işletmesi olanağını da vermiştir. Bu her iki durum doğrudan doğruya Amerika üzerinde devrimci nitelikte bir etki yapmaktadır. Tüm politik yapının temelini oluşturan küçük ve orta çiftçilerin toprak mülkiyeti, dev tarım işletmelerinin rekabeti karşısında adım adım çöküyor, aynı zamanda sanayi bölgelerinde ilk kez olarak yığın halinde bir proletarya ve sermayenin müthiş bir yoğunlaşması görülüyor. Ya Rusya, 1848-49 devrimi sırasında yalnızca Avrupalı prensler değil, Avrupalı burjuvalar da henüz uyanmakta olan proletaryadan tek kurtuluş yolunu Rus müdahalesinde bulmuşlardı. Çar, Avrupa gericiliğinin başı ilan edilmişti. Bugün o, Gaçina'da devrimi bir savaş tutsağıdır ve Rusya, Avrupa'daki devrimci eylemin öncüsüdür.